bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin 1. kısım Eylül 4. sınıftaydım. Yaşım 12 kadar olmalıydı. Fransızca muallimimiz Sir Alex'i bir gün bize yazı vazifesi vermişti. Hayattaki ilk hatıralarınızı yazmaya çalışın. Bakalım neler bulacaksınız. Sizin için güzel bir hayat temrini olur demişti. Hiç unutmam. Yaramazlığımdan, gevezeliğimden bıkan sörler o sınıfta beni arkadaşlarımdan ayırmışlar, bir köşede tek kişilik bir küçük sıraya oturtmuşlardı. Müdürenin söylediğine göre ders esnasında komşularımı lakırdıya tutmamayı, uslu uslu muallimimi dinlemeyi öğreninceye kadar orada bir sürgün hayatı geçirmeye mahkumdum. Bir yanımda kocaman bir tahta direk vardır. Ne yapılsa baştan çıkarılmasına imkan olmayan ve ara sıra çakımın ucuyla ötesine berisine açtığım yarıklara stoik bir vakarla tahammül eden sessiz sedasız, ağırbaşlı ve upuzun bir komşu. Öte yanımda manastır terbiyesinin istediği serin ve mamum loşluğu temin için yapılmışa benzeyen ve pancurları hiç açılmayan bir uzun pencere dururdu. Ehemmiyetli bir keşif yapmıştım. Göğsümü sıraya yaslayıp çenemi biraz yukarı kaldırdığım vakit pancurların arasından gökyüzünün bir parçasıyla bir büyük akasyanın yaprakları arasından tek bir apartman penceresi ve bir balkon parmaklığı görünürdü. Doğrusunu söylemek lazım gelirse manzara hiç de zengin değildi. Pencere her zaman kapalı durur, balkon parmaklığına hemen daima bir ufak çocuk şiltesiyle yorgan asılırdı. Fakat ben bu kadarından da memnundum. Ders esnasında ellerim çenemin altında kilitli, sör hocalarıma çok ruhani görünmesi gereken bir vaziyette gözlerimi göğe pancur arkalıklarından görünen hakiki gökyüzüne uydurduğum zaman onlar bunu bir uslanma başlangıcı sanarak sevinirlerdi. Ben de onları atlatarak bizden gizlemeye çalıştıkları hayatı seyrediyormuşum gibi bir şey, bir atlatma ve intikam zevki duyardım. Sir Alex'i izahatını bitirdikten sonra bizi çalışmaya bırakmıştı. Ön sıraları süsleyen ağırbaşlı sınıf birincileri hemen işe koyulmuşlardı. Yanlarında olmadığım halde ne yazdıklarını omuzları üzerinden okumuş gibi biliyordum. İlk hatıram sevgili anneciğimin küçük karyolamın üstüne eğilen müşfik altın sarısı başı, bana muhabbetle gülümsemeyen gök mavisi gözleridir tarzında şairane bir yalancılık. Hakikatte annecikler altın sarısı ve gök mavisinden başka renklerde de olabilirdi. Fakat sörlerde okuyan kızların kaleminden bu renklere boyanmak o biçareler için bir mecburiyet, bizim için bir usuldü. Bana gelince ben bambaşka bir çocuktum. Çok küçük yaşta kaybettiğim annemden aklımda pek fazla bir şey kalmamıştı. Fakat herhalde altın saçlı ve mavi gözlü olmadığı muhakkaktı. Böyle olunca da hiçbir kuvvet bana onu asıl çehresinden başka bir çehreyle düşündürmeye ve sevdirmeye muktedir değildi. Beni bir düşüncedir almıştı. Ne yazacaktım? Duvardaki boyalı Meryem tablosunun altına asılmış, guguklu saat durmadan yürüdüğü halde ben hala yerimde sayıyordum. Başımdaki kurdeleyi çözdüm, saçlarımı yavaş yavaş gözlerimin üzerine indirmeye başladım. Bir elimle de kalemimi ağzıma sokuyor, ısıra ısıra dişlerimin arasında döndürüyordum. Filozofların, şairlerin yazı yazarken burunlarını kaşımak, çenelerinin derilerini çekiştirmek, garip garip huyları vardır ya, kalemi ısırmak ve saçlarımı gözlerimin üstüne dağıtmak da benim düşüncelere daldığım alamettir. Bereket versin, benim de düşünce saatlerim çok nadirdir. Çünkü o takdirde hayatım masaldaki meşhur çarşamba karısı ve ocak anasının hayatı gibi karma karışık bir saç kümesi içinde geçecekti. Aradan seneler geçti. Yabancı bir şehirde, yabancı bir otel odasında, sırf bitip tükenmeyecek gibi görünen bir gecenin yalnızlığına karşı koymak için hatıralarımı yazmaya başladığım bu saatte bir elim yine aynı küçük çocuk tavrıyla saçlarımı çekiştiriyor, gözlerimin üstüne indirmeye uğraşıyor. Bunun sebebine gelince öyle sanıyorum ki ben etrafındaki hayata pek fazla kendini kapıp koyuveren hafif ve dikkatsiz bir çocuktum. Besbelli sıkı zamanlarda kendi kendimle, kendi fikirlerimle yalnız kalmak için gözlerimle dünya arasında bu saçlardan bir perde koymaya çalışıyordum. Kalem sapını kebap şişi gibi dişlerimin arasında çevirmeye gelince onun hikmetini doğrusu kendim de pek anlamadım. Bütün bildiğim dudaklarımdan mor mürekkep lekelerinin eksik olmadığı ve bir genç kız hali alır gibi olduğum bir yaşta beni bir gün mektepte ziyarete gelen birisinin karşısına adeta bıyık çekmiş gibi çıkarak yerin dibine geçtiğimdir. O gün bütün düşüncelerime rağmen ancak şu kadarcık bir şey yazabildiğimi hatırlıyorum. Ben galiba balıklar gibi bir göl içinde doğdum. Annemi hatırlamıyor değilim. Babamı, dadımı, neferimiz Hüseyin'i. Beni bir gün sokakta koşturan budur bir kara köpeği. Bir gün dolu bir sepetten gizlice üzüm çalarken parmağımı sokan arıyı. Gözüm ağrıdığı vakit içine damlatılan kırmızı ilacı. Sevgili Hüseyin'le beraber İstanbul'a gelişimizi. Evet, bunlarla benzer daha birçok şey aklımdan geçiyor. Fakat bunların hiçbiri ilk hatıra değil. Sevdiğim göl içinde büyük yapraklar arasında çırılçıplak çabalayışım kadar eski değil. Deniz kadar uçsuz bucaksız bir göl. İçinde büyük büyük yapraklar, dört bir tarafında ağaçlar varsa bu göl nasıl deniz kadar büyük olur diyeceksiniz. Vallahi yalan söylemiyorum ve ona sizin kadar ben de şaşırıyorum. Fakat bu böyle, ne yapalım? Vazifem sınıfta okunduğu zaman bütün arkadaşlarım bana dönerek kahkaha ile gülmüşler ve zavallı Sir Alex'i onları yatıştırıp teskin etmek için hayli sıkıntı çekmişti. Garibi şu ki Sir Alex'i siyah elbisesinin içinde filiz gibi boyu, bembeyaz koleretiyle alnına kaldırılmış bir saraylı yaşmağına benzeyen başlığı arasında sivilceli kansız yüzü, nar çiçeği kırmızılığındaki dudaklarıyla şimdi karşımda belirse ve bana tekrar o suali sorsa, galiba aynı cevaptan başkasını bulamayacağım. Yine balık gibi göl içinde doğduğumu söylemeye başlayacağım. Sonraları öteden beriden öğrendiğime göre bu göl, Musul taraflarında adını bir türlü aklımda tutamadığım bir küçük köyün yanı başındadır. Ve benim uçsuz bucaksız denizim bir ağaç kümesi arasında kuru bir ırmaktan kalma bir avuç sudan başka bir şey değildir. Babam o zaman Musul'daymış. Ben 2,5 yaşında kadarmışım. Yaz o kadar şiddetli olmuş ki şehirde barınmak kabil olmamış. Babam annemle beni bu köye getirmeye mecbur kalmış. Kendisi her sabah atla Musul'a iner, akşamları güneş battıktan sonra dönermiş. Annem hastaymış. Beni bile gözü görmeyecek kadar hasta. Bir zaman pek sefil olmuşum. Aylarca hizmetçi odalarında sürünmüşüm. Sonra köylerden birinde Fatma diye kimsesiz bir Arap kadını bulmuşlar. Fatma yeni ölmüş çocuğundan boş kalan memesini ve kalbini bana vermiş. İlk senelerde bir çöl çocuğu gibi büyümüşüm. Fatma beni bohça gibi sırtına bağlar, kızgın güneşin altında dolaştırır, hurma ağaçlarının tepesine çıkarırmış. İşte o sıralarda yukarıda söylediğim köye gelmişim. Fatma beni her sabah yiyeceğimizle beraber bu ağaçlığa getirir, çırılçıplak suya sokarmış. Akşama kadar alt alta üst üste boğuşur, türkü söyler, yiyecek yermişiz. Sonra uykumuz geldiği vakit kumları kümeleyerek yastık yapar, vücutlarımız suda, başlarımız dışarıda kucak kucağa, yanak yanağa uyurmuşuz. Ben bu su alemine o kadar alışmışım ki tekrar Musul'a döndüğüm vakit denizden çıkmış balığa dönmüştüm. Durmadan huysuzluk ederek çırpınıp fırsat buldukça üzerimdeki elbiseleri atarak çırılçıplak sokağa koşarmışım. Fatma'nın burnunda, yanaklarında, bileklerinde dövmeden süsler vardı. Bunlara o kadar alışmıştım ki dövmesi olmayan yüzler bana adeta çirkin görünüyordu. Benim ilk büyük matemim Fatma'dan ayrılışım olmuştu. Döne dolaşa Kerbela'ya gelmiştik. 4 yaşındaydım. Aşağı yukarı her şeyi hatırlayacak bir yaş. Fatma'ya iyi bir kısmet çıkmıştı. Dadımın gelin olduğu, köşeye oturduğu gün bugünkü gibi gözümün önündedir. Yüzleri Fatma gibi dövmeli olduğu için bana dünya güzeli gibi görünen kadınlarla dolu bir evde beni kucaktan kucağa gezdiriyorlar, sonra Fatma'nın yanına oturtuyorlardı. Sonra ortaya konan sinirler üzerinde avuçla kapış kapış yemek yediğimizi hatırlıyorum. Nihayet günün yorgunluğundan ve zilli teflerle testi biçimde dümbeleklerin verdiği sersemlikten yine erkenden dadımın dizinde uyuyakaldım. Oğlu Hüseyin'i Kerbela'da şehit ettikleri zaman Fatma anamız sağ mıydı bilmiyorum. Fakat kadıncağız o kara güne yetiştiyse kopardığı vaveyle benim düğün gecesi sabah evde kendimi yabancı bir kadının koynunda bulduğum zaman kopardığım vaveylanın yanında hiç kalırdı. Hasılı Kerbela Kerbela oğlalı zannederim ki böyle gürültülü matem görmemiştir. Bağırmaktan sesim kısıldığı zaman günlerce büyük adam gibi açlık grevi yaptım. Dadımın acısını aylarca sonra bana Hüseyin isminde bir süvari neferi unutturdu. Hüseyin talim esnasında attan düşerek sakat kalmış bir askerdi. Babam onu emir neferi olarak eve almıştı. Hüseyin delişmen bir adamdı. Beni çabucak sevmişti. Ben de umulmaz ve affedilmez bir vefasızlıkla onun sevgisine mukabele edivermiştim. Gerçi Fatma ile olduğu gibi beraber yatmıyorduk. Fakat sabahleyin horozla beraber gözlerimi açtığım dakikada soluğu onun odasında alır, ata biner gibi göğsüne oturarak parmağımla göz kapaklarını açardım. Fatma'nın bahçesine, kırlarına bedel Hüseyin beni kışlaya asker için alıştırmıştı. Bu uzun bıyıklı kocaman adamın oyun icat etmekteki maharetini ben başka kimsede görmedim. Asıl güzeli bunların çoğunun kazalı, heyecanlı şeyler olmasıydı. Mesela beni lastik top gibi havaya fırlatıp tutar, yahut kalpağının üstüne oturtup ayaklarımdan tutarak sıçratır, fırıl fırıl çevirirdi. Saçlarım karışmış, gözlerim dönmüş, tıkana tıkana haykırmaktan duyduğum zevki ondan sonra hiçbir şeyde bulamadım. Bazen kaza da olmaz değildi. Fakat Hüseyin'le aramızda sıkı bir mukavele vardı. Oyunda canım yanarsa ağlamayacak, onu kimseye şikayet etmeyecektim. Bu, benim doğruluğumdan ziyade onun bir daha benimle oynamamasından korktuğum için büyük bir adam gibi sır saklamaya alışmış olmamdandır. Çocukluğumda bana hoyrat derlerdi. Galiba hakları da vardı. Kiminle oynarsam canını yakar bağırtırdım. Bu huy herhalde Hüseyin'le oynadığım oyunlardan kalma bir şey olacak. Nasıl ki kendi canım yandığı zaman da pek ahüzara kapılmadan felaketi güler yüzle karşılayışım bana onun yadigardır. Hüseyin bazen de kışla da Anadolu neferlere saz çaldırır, beni yine testi gibi tepesinin üstüne yerleştirip garip oyunlar oynardı. Bir zamanlarda onunla at hırsızlığına alışmıştık. Babam evde olmadığı zaman Hüseyin ahırdan atı çalar, beni kucağına oturtarak saatlerce kırlarda dolaştırırdı. Fakat eğlencemiz uzun sürmedi. Pek günahına girmeyeyim ama galiba aşçı kadın tarafından babama gammazlandık. Ve zavallı Hüseyin ondan 2 tokat yedikten sonra bir daha ata yanaşmaya cesaret edemedi. Halis muhabbet kavgasız gürültüsüz olmaz derler. Biz de Hüseyin'le günde en aşağı 5 nöbet kavga ederdik. Bir tuhaf surat azma tarzım vardı. Odanın bir köşesinde yere çömelir, yüzümü duvara çevirirdim. Hüseyin 3-5 dakika beni bu halde bıraktıktan sonra halime acıyarak birdenbire belimden kavrar, bağırta bağırta havaya kaldırırdı. Bir nöbette kucağında titizlik ettikten sonra nihayet neferi çenesinden öpmeye razı olurdum ve barışırdık. Hüseyin'le arkadaşlığımız 2 sene sürdü. Fakat o zamanın seneleri şimdikilere benzemezdi. O kadar uzun, o kadar uzundu ki. Çocukluk hatıralarımı anlatırken hep Fatma'dan, Hüseyin'den bahsedişim biraz ayıp düşmüyor mu? Benim babam Nizamettin isminde bir süvari binbaşısıydı. Annemle evlendiği sene Diyarbakır'a göndermişler. Gidiş o gidiş. Artık bir daha İstanbul'a dönmemiş. Diyarbakır'dan Musul'a, Musul'dan Hanık'ına, oradan Bağdat'a, Kerbela'ya geçmiş. Bir yerde üst üste bir sene kalmamış. Annemi bana benzetirler. Hele babamla evlendiği seneden kalma bir fotoğrafı vardır ki benim modelim gibidir. Fakat zavallı kadın sıhhatçe hiç bana benzememiş. Çok zayıfmış. Bitip tükenmez yolculuklara, dağların sert havasına, çöllerin ateşine dayanacak bir vücutta değilmiş. Sonra galiba bir hastalığı daha varmış. Fakat zavallının bütün evlilik hayatı bu hastalığı saklamaya çalışmakla geçmiş. Ne yapsın? Babamı çok seviyormuş. Kendisini zorla ayırırlar diye korkuyormuş. Seni hiç olmazsa bir mevsim için, 2 ay için annene göndereyim. O biçare de ihtiyar. Seni kim bilir ne kadar göreceği gelmiş dermiş. Fakat annem, şartımızda bu var mıydı? İstanbul'a beraber dönmeyecek miydik diye adeta çıkışırmış. Hastalığı içinde, benim hiçbir şeyim yok. Biraz yorgunluk. 2 gün evvel hava biraz değişti de ondan oldum. Geçer gibi şeyler söylermiş. Sonra İstanbul'u göreceği geldiği babamdan saklar, fakat mümkün mü? Daha uykuya dalalı 2 dakika olmadan uyandırır ve kalenderdeki yalımızda, civarındaki koruda veyahut boğazın sularında geçmiş bir uzun rüyayı anlatırmış. Birkaç uyku dakikasına bu kadar uzun rüyaları sığdırmak için insanın o yerlere herhalde çok çok göreceği gelmiş olması lazım, gelmez mi? Büyük annem serasker kapısına, mabeyicilerin konaklarına giderek ağlayıp sızlıyormuş. Fakat bu yalvarmalar bir türlü netice vermiyormuş. Nihayet annemin hastalığı artınca babam hiç olmazsa onu İstanbul'a götürmek için bir ay istemiş ve cevap beklemeden yola çıkmış. Mahveler içinde çölü geçişimiz bugünkü gibi hatırımdadır. Beyrut'ta denize kavuşmak annemi biraz canlandırır gibi olmuştu. Misafir olduğumuz evde beni yatağına oturtarak saçlarımı tarıyor, ellerimin kirli, düğmelerimin kopuk olmasına aldırmadan başını göğsüme kapayarak ağlıyordu. Bir gün büsbütün ayağa da kalktı. Sandığından yeni elbiseler çıkararak süslendi. Akşamüstü babamı karşılamak için aşağı indik. Babam bende biraz vahşi tabiatlı, sert bir asker hatırası bırakmıştır. Fakat annemi ayakta görünce sevinçle konuştuğunu, yeni yürüyen bir çocuk gibi onu bileklerinden tutarak ağladığını hiç unutamam. Bu bizim bir arada geçirdiğimiz son gün oldu. Annemi ertesi gün açık bir sandığın kenarında, başı bir çamaşır bohçasının üstüne düşmüş, dudaklarında bir kan lekesiyle ölü bulmuşlar. 6 yaşında bir çocuğun epeyce şeylere akıl ermesi lazım gelir. Fakat ben nedense hiçbir şey sezememiştim. Bulunduğumuz ev kalabalıktı. Birçok günler büyük bir bahçede çocuklarla boğuştuğumu, Hüseyin'le beraber sokaklarda, deniz kenarlarında, cami avlusu gibi kubbeli yerlerde dolaştığımı biliyorum. Annemi yabancı bir toprakta bıraktıktan sonra İstanbul'a dönmek babamın içine sinmemiş. Galiba biraz da büyük annem ve teyzelerimle karşılaşmaktan çekinmiş. Fakat buna mukabil beni onlara göndermeyi bir vazife bilmiş. Sonra tabii günden güne büyüyen bir kız çocuğunu kışlada neferler elinde terbiye etme imkansızlığında düşünmüş olacak. Beni İstanbul'a neferimiz Hüseyin getirdi. Lüks bir vapurda, kılıksız bir Arap neferinin kucağında bir mini mini kız çocuğu. Bu manzara vapurda birçok kimseye kim bilir ne sefil ve acı görünmüştür. Fakat bu seyahati Hüseyin'den başka kiminle yapsam muhakkak bu kadar mesut olamazdım. Yalımızın arkasındaki korulukta bir taş havuz, bu havuzun kenarında kolları omuz başlarından kopmuş çıplak bir çocuk heykeli vardı. İlk geldiğim günlerde bu kırık heykel güneş ve rutubetten kararmış rengiyle bana sakat bir çöl çocuğu gibi görünmüştü. Havuzun yeşilimsi sularının kızıl yapraklarla örtülü olmasına göre mevsim galiba sonbahardı. Bu yaprakları seyrederken altlarında birkaç kırmızı balığın dolaştığını gördüm. Ve büyük annemin özene bezene hazırladığı ipekli entari ve yeni potinlerimle havuzun içinde yürüyüverdim. Etrafta bir çığlık koptu. Neye uğradığımı anlamaya meydan kalmadan teyzelerim beni kucaklarına alarak yukarı götürdüler. Bir yandan öpüp bir yandan azarlayarak üstümü değiştirdiler. Bu çığlık ve telaştan gözüm yıldığı için artık havuza girmeye cesaret edemiyor, yüzü koyun kenarındaki çakılların üstüne uzanarak başımı suya sarkıtıyordum. Bir gün yine bu vaziyette balıkları seyretmekle meşguldüm. Tablo bugünkü gibi gözümün önündedir. Büyük annem biraz arkada omuzlarından hiç eksik etmediği siyah atkısıyla bir bahçe iskemlesine oturmuş, Hüseyin ise namaz kılar gibi yanında diz çökmüştü. Yavaş yavaş bir şeyler konuşuyorlardı. Herhalde Türkçe konuşuyor olmalıydılar ki ne söylediklerini anlayamıyordum. Fakat seslerinden ara sıra bana bakmalarından şüphelendim. Tavşan gibi kulaklarımı dikmiştim. Dişimle kırarak havuza attığım simit kırıntılarına üşüyen kırmızı balıkları izliyor, büyük annemle Hüseyin'in suyun dibine vurmuş akislerine bakıyordum. Hüseyin bana bakarken kocaman mendiliyle gözlerini siliyordu. Çocukların bazen yaşlarının çok üstünde garip sezişleri vardır. Niçin? Bu incelikleri akıl edecek yaşta değildim. Yalnız bu ayrılığın vakti gelince güneşin batması, yağmurun yağması gibi hiçbir tedbirle önüne geçilemeyecek bir felaket olduğunu gayet iyi anlıyordum. O gece büyük annemin karyolasına bitişik küçük karyolamda birdenbire gözlerimi açtım. Başımda yanan kırmızı gece kandili sönmüştü. Fakat pencerelerden gelen ay ışığı içindeki oda bembeyazdı. Uykumu almıştım. İçimde dayanılmaz bir acı vardı. Bir zaman bileklerime dayanarak büyük anneme baktıktan, onun uyuduğuna kanaat getirdikten sonra yavaşça karyolamdan indim, ayaklarımın ucuna basarak odadan çıktım. Başka çocuklar gibi karanlık ve yalnızlıktan korkmazdım. Merdiven tahtaları gıcırdadıkça büyük bir insan ihtiyatıyla yerimde durarak ağır ağır sofaya indim. Kapıları sürgülemişlerdi. Fakat bahçe kapısının yanındaki pencere açık bırakıldığı için dışarı atlamak bana bir saniyelik iş oldu. Hüseyin bahçenin ta öbür ucundaki bahçıvan kulübesinde yatardı. Beyaz gecelik gömleğimin uzun etekleri bacaklarıma dolaşa dolaşa oraya koştum. Hüseyin bir kerevet üzerine serilmiş yatağına sıçradım. Onun uykusu çok ağırdı. Zaten Arabistan'dayken de sabahları onu uyandırmak çok zor bir işti. Gözlerini açmaya razı olması için ata biner gibi göğsüne oturup zıplamak, uzun bıyıklarını dizgin gibi yoklayıp çekmek ve bir süre bağırtmak lazım gelirdi. Fakat bu gece ben onu uyandırmaktan korkuyordum. Uyanırsa beni eskisi gibi koynuna yatırmaya razı olmayacağından, bütün yalvarmalarıma rağmen kucağına alarak büyük anneme teslim edeceğinden emindim. Zaten bütün istediğim son bir gecemi daha onun koynunda geçirmekten ibaretti. O geceki münasebetsizliğim yakın zamanlara kadar aile içinde söylenmiştir. Büyük annem sabaha karşı uyanıp da beni yatağımda göremeyince çıldıracak gibi olmuş. Birkaç dakika içinde bütün yalı ayağa kalkmış. Ellerinde lambalar, şamdanlarla bahçelere, deniz kenarlarına dökülmüşler.